edebiyat dünyamızdan. Bir güleç yalnızlığı, bir geyik geçip gidiyor gözlerinden. Saçlarında boğuk sesli bir İstanbul taşıyorsun. Sonra en ıslak kaldırımlarda arıyorsun çocukluğunu. Koşuyorsun, koşuyorsun, yüzün seçilmiyor sevincinden. Usulca yanına gelip oturmuş oluyor güvercinler. Bir şarkı tutturuyorsun kara gözlü. Uçuyor atlıları bir başına, içinde güleç yalnızlıkların. Sen mi gülüyorsun, yıldızlar mı üşüyor güvercin bakışlarına? Edebiyat Dünyamızdan programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Bugün Bir Güleç Yalnızlığın adlı şiirini okuduğumuz Ragıp Karci'yi konuşacağız. Stüdyomuzda şair, yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Şimdi efendim bugün Edebiyat Dünyamızdan programında Mehmet Ragıp evet. Karci değil mi?
Genellikle Ragıp Karci imzasını kullanır. Evet. Ama tam adı Mehmet Ragıp Karci. Evet.
Hayat hikayesiyle mi başlayalım?
Hayat hikayesiyle başlayalım ama mesela şuna dikkat çekerek başlamak daha...
Bir güleç yalnızlığın.
Evet. Bu Ragıp Karci'nin yayınlanan ilk şiiridir. Şimdi bu şiiri okuduğumuzda bizim karşımızda yaşını başını almış, olgunlaşmış... Şiirde birçok merhaleyi aşmış, son derece ciddi bir şair duruyor deriz.
Birçok tecrübe edinmiş.
Birçok tecrübe edinmiş ve kendi içinde kendi üslubunu kazanma doğrultusunda o tecrübeyi de dönüştürmüş bir şairle karşı karşıyayız dememiz lazım, böyle düşünmemiz lazım.
Ama kaç yaşındaydı?
Ama ilk şiiri. Hani mesela 18 yaşında, 20 yaşında evet. Siz işte herhangi bir dergide amatör bir çalışma olarak şiir yayınlarsınız. Daha sonra da o şiiri genellikle kitaplarınıza almazsınız. O ilk çalışmalar bir şekilde elenir. İlk çalışma. Ragıp Karci bu açıdan bende her zaman şu duyguyu oluşturur. Ne zaman Ragıp Karci'den söz açılsa. Olması gerektiği kadar şiir yazmamış ve durması gerektiği yerde durmuyor duygularını oluşturur. Ragıp Karci'ye ben her zaman Ragıp abi derim. Yani Ragıp Karci diye konuşmak bile şu an bana tuhaf geliyor. Çünkü şahsi bir tanışıklığım var kendisiyle.
O zaman sohbetleriniz olmuştur hayat evet. Hikayesiyle ilgili, yaşadıklarıyla ilgili.
Evet, Ragıp abi genellikle hayatından bahsetmez.
Ketum diyorsunuz
ketum,
o konuda.
Ama şimdi şöyle düşünüyorum, biz de bahsetmiyorduk. Hani çünkü şiir ve şiirin meselelerini konuşmaktan, özel yaşantınıza onu konuşmaya hiçbir zaman sıra gelmiyor.
Ama ben hemen söyleyeyim.
Benim
TRT'ye kamera asistanı olarak başlamış.
Evet, TRT'den yani, emekli oldu zaten.
TRT'den emekli bir aynı zamanda oldu. Bizimle beraber çalışmış.
Muhakkak
TRT'ci bir arkadaşımız
TRT'nin
diyebiliriz.
TRT'nin koridorlarında bir şekilde
elbette,
karşılaşmışsınızdır.
Karşılaşmışızdır. Evet.
Ragıp abi Diyarbakırlıdır. Siverekliyim der o özellikle. Diyarbakır'da ünlü bir lise vardır. Ziya Gökalp Lisesi. Liseyi oradan mezundur. Dil tarih Farsça bölümü mezunu. Üniversite öğreniminde Ankara dil tarih. Ben mesela Ziya Gökalp Lisesi'nde 6 yıl öğretmenlik yaptım. Ama Ragıp abiyle tanışıklığım benim öğrencilik yıllarımda başladı. Ben şiire yeni başladığım sıralarda bugün mesela veya benden sonraki kuşaktaki arkadaşların veya birçok şairin aksine şöyle bir tavır aldım ben. Eleştiriye açık, öğrenmeye açık ve bunları sonuna kadar işletmeyi amaçlayan bir metot geliştirdim ben kendime. Mehmet Erdoğan Ayane dergisini çıkarıyordu. Ben de Ayane dergisinin fiili olarak içerisindeydim. Yazdığım her şiir veya metin Mehmet Erdoğan'la sıkı tartışmalar neticesinde bir sonuca ulaşırdı. Ondan sonra da Mehmet abi bana derdi ki sen bu şiiri yırt, yeni bir şiire başla. Hani böyle bir sürecin içerisindeyken Ragıp Karcı'yla tanıştım ben. Son sınıfa gidiyordum yanılmıyorsam. Ragıp abiyle sistematik olarak çoğu zaman haftada bir, bazen iki haftada bir, bazen ayda bir ama bir yıl adeta planlı programlı bir şekilde kendisinden ders alıyormuşçasına yazdığım şiir üzerine sohbetlerimiz oldu. Zaten Ragıp abinin o yıllarda etrafında en az 8-10 tane genç yazar çizer vardı. Ben çoğu zaman tek kalmazdık. Muhakkak gelen arkadaşlar olurdu sohbete. Mesela yazdığımız şiiri önüne koyardık. O okurdu. Mısra şöyle kurulur. Şurada şu kelimeyi değil de şu kelimeyi kullansan şunun için daha iyi olur anlamında. Doğrudan öğretmen-öğrenci ilişkisi diyebileceğimiz ama arkadaşlık zemininde bir ilişkimiz oldu. Kendisinden şiiri öğrenme anlamında çok faydalandım.
Evet.
Ama süreç geliştikçe mesela benim şiir anlayışımla Ragıp abinin şiir anlayışı farklılaştı. Ben daha modern diyebileceğimiz bir kanala kaydım. Ama Ragıp abi geleneksel veya klasik şiirimizle bağ kurmayı önemseyen bir noktadaydı tanıştığımızda. Bugün de o noktada. Az yazan bir şair. Benim kendisine yönelttiğim en büyük eleştiri bu. Ama az ve öz yazan bir şair. Mesela bu ilk şiirinden belli. Ben bir gün kendisiyle yapılmış söyleşilerden birinde şöyle bir cümleye rastladım ve ya abi bu ne biçim iş anlamında kendisine bir soru yönelttim. Orada diyordu ki ben ilk şiirim yayınlanıncaya kadar hiçbir şiiri yazmış da yırtmış değilim. Dedim bu ne demek? Nasıl
yani,
oluyor?
Yani kafasında kalmış galiba.
Sonradan mesela onu da öğrendim. Yani öğrendim derken çıkarsadım diyelim. Şiiri büyük ölçüde kafasında yazıyor. Şiiri kafasında yazıp bitirdikten sonra kağıda döküyor. Yavaş yavaş aşama aşama zihninde olgunlaşan şiir zaten son şekliyle kağıda dökülmüş oluyor. Yanılmıyorsam Atilla İlhan da böyle bir şair. Onun söyleşilerinden birinde mesela bir şiiri nasıl yazdığını anlatıyordu. İzmir'de o kordon boyunda denizin kenarında böyle mırıldana mırıldana yürüyerek mesela işte şu şiiri şöyle şöyle yazdım diye anlatıyordu. Bunlar aslında klasik şiir, geleneksel şiir diyebileceğimiz anlayışa son derece bağlı bir yaklaşım. Dilek Hanım. Yani işte klasikte mısrayı tam düşüreceksiniz, ses birbirini takip edecek, kelimeleri ölçüp biçeceksiniz. Böyle okuduğunuzda hani kulağa hitap diyebileceğimiz bir olay gerçekleşecek ama modern şiir öyle değil. O daha ziyade yazılan bir şiir. Ama klasik veya geleneksel şiir söylenen kelimesini de kaldırabilen, bununla da açıklanabilen bir şiir. Örneğin Ragıp Karcı zaten kulağa hitap eden, ses olayına şiirde çok fazla önem veren bir şair. Okuduğumuz zaman zaten son derece olgun, berrak, anlam açısından tam ifadeyi karşıya tam olarak ileten bir yaklaşım var. Ama modern şiir anlamda işte müzik, ses unsuru da parçalaya parçalaya gidebilir. Bunu okumayı son derece zorlaştırabilir. Zaten modern şiir böyle yüksek sesle okunması imkansız şiirdir biraz da.
İçimizden mi okumalıyız?
Yani daha kolay anlaşılır.
Daha kolay anlaşılır. Gerçi bilemiyoruz. Tabii dinleyicilerimizle paylaşacağız şiirini. Bakalım ne kadar anlaşılabilecek, İçimizden okumayalım tabii. Evet. Dinleyicilerimizle paylaşalım. İstanbul Savunmaları. İstanbul denizlerini açınca gözlerin başlıyor. Sen gözlerini açınca akşam nakışları. Alnında bir umut, bir telaş, bir kalabalık. İsmail'in boynunda bir vebal halinde durur içinin kırılmış bakışları. Bir de ağladıkların, yani güvercinler. Sağ yanın bir kurşun karanlığı, sol yanından ne haber? Buralarda şimdi ne mi var? Bak mesela bunlar kalbimizin yazıları. Çevresi duvarlarla müzeyyen ve duvarların ardında dağlar ve dallar gibi uğulduyan İsmail'in geceye, gecenin İsmail'e yakarışları. Yeminler, yeminler, yeminler. Dudaklarında bir ihanet, bir kan yüreğinden ne haber? Biri mesela diyelim, mütebessim hüznünü savurur kentin mücessem ihanetine. Biri de bu şiirden çıkardığı mermileri. Ateşlerin aynasına dayanıp yüzünü, bir de tenhadan çıkıp gelmiş bir şair. Elinde, ayağında hicab ile örülü şiirler. Senin sağ gözün bir bulut, bir yağmur. Peki sol gözünden ne haber? Peki öyleyse ben burada kimim? Her gece bir başkası, her seher bir başka ben. Her rüyada adımdan yüzülür bedenim. İkide bir şiirlerden çıkarıp yüreğini, her yeni efsanede yeniden yıkar dedikleri deli benim. Benim bir elimde sen, bir elimde elem. Senin elinde ne var? Sen kalbimin süzülmüş ahengi. Sevilim, sualim, cevabım, imtihanım. Siperler içinde beklediğim haber. Beklenenim, yani a efendim, yani sen beni ört, beni sakla, bana katlandığını söyle, bana elini ver. Evet, İstanbul Savunmaları diye bir şiir yazmış
Ragıp Karcı. Dikkatimi çekti. Evet. Hani biraz önce konuştuklarımızın bir örneği ortaya çıktı anlamında.
Evet.
Bir elimde sen, bir elimde elem. Mesela burada bir elimde sen, bir elimde elem. Hani E, L sesleri. Yani mükemmel bir ses tekrarı var.
Evet. Ama ayrı ayrı sözcüklerde.
Tabii ki. Hani şimdi diyelim ki el ele tutuşan iki insan, bir elimde sen, bir elimde elem. Bu elem hani soyut bir şey. Şiir böyle bir sanat. Bu ikisini aynı anda birden buluşturabilen ve bizi somuttan soyuta, soyuttan somuta hızlı bir şekilde getirip götürebilen bir şair. Bir sanat. Ragıp Karcı Türkçe'de bence en güzel lirik şiirler veya aşk şiirleri diyebileceğimiz hususa örnek bir şair, ama aynı zamanda mesela sokaktan beslenen, yaşanan hayattan beslenen, oralardan akıp gelen bir şiiri vardır. Genellikle iki tipleme üzerinden konuşur. Bir Süleyman, bir de İsmail. Zaten ilk kitabının adı Yeni Bir Sevda Süleyman'ı. Üç kitabı var. Koskoca bir ömre sadece üç kitap sığmıştır. Bu az yazıyorsunuzu ben Ragıp abiye sürekli bir eleştiri olarak yöneltirim. Hani bunun yanına bir de az yazıyorsunuz, doğal olarak az yayınlıyor olacak. Ama burada ilgisizlik demeyelim de, yani şöyle bir mesele var. Mesela ilk şiiriniz diyelim ki 1970 yılında yayınlanıyor. Üzerinden 20 yıl geçtikten sonra ilk kitabınızı çıkarıyorsunuz. İlk kitabınızı 20 yıl sonra çıkarıyorsunuz. 10 yıl sonra ikinci kitap çıkarıyor. 10 yıl sonra üçüncü kitap çıkarıyor. 10 yıl sonra da işte diyelim toplu şiirleri çıkıyor. Mesela kitapların her birinin yayını bile başlı başına bir hikaye, başlı başına bir olay. İlk kitap, yani aklından siz şiir yazan, yayınlayan bir sanatçı kişiliksiniz. aklınızdan kitap çıkarmak geçmiyor.
Evet.
Böyle bir şey olabilir mi?
Böyle bir şeyin olmaması
böyle
lazım.
Böyle bir şey olamaz. Evet. Mesela arkadaşları kitabını basmak istiyor. Hani şiirler çeşitli dergilerde nerede? Bunların hepsini arkadaşları bulup çıkarıyor, ortaya koyuyor. Ve arkadaşlarının zorlamasıyla diyelim ki ilk kitabını çıkarıyor. Değişik küçük açılımlarla ikinci, üçüncü kitaplar için de aynı şeyler söz konusu. Oysa Ragıp Karcı'nın bilgisine, tecrübesine, şiir yeteneğine sahip bir insanın daha çok yazması, daha çok kitap yayınlaması ve ortamda böyle kaplayan, somutluk kazanan bir genişliğe ulaşması beklenirdi. Ragıp abi ne yazık ki ben az yazarım, öz yazarım modunda ve bu moddan hiç çıkmadı. Buradan da memnun diyebiliriz. En son toplu şiirleri çıktı. Üç kitabı içeren toplu şiirler çıktı.
Karış Demirel'in.
Yani o da işte 120-140 sayfalık bir kitap.
Evet, Yakarış Temrinleri.
Yok, Yakarış İsmi? Temrinleri 3. kitabı. Toplu şiirlerin adı
Tut Elimden Düşmeyelim. Evet, Tut Elimden
yani,
Düşmeyelim.
Şu an sayfa sayısını hatırlayamayacağım ama böyle 140-150 sayfa en çok.
Yine siz çok az buluyorsunuz.
Tabii ki
bir
az
buluyorum. Şair yazar olarak.
Çünkü evet. Ragıp Karcı gerçekten iyi bir şair. Hangi açıdan yaklaşırsanız yaklaşın. Size kapı açabilecek, hani sizi ilerletebilecek, size bir şey kazandırabilecek bir şair. Mesela diyelim ki bugün günümüz şiirine yöneltilen en temel eleştirilerden birisi, ya okuyoruz okuyoruz bir şey anlamıyoruz veya işte Yahya Kemal'i, Ahmet Haşim'i, Mehmet Akif'i, Tevfik Fikret'i geçmişten bugüne doğru işte Necip Fazıl, Orhan Veli, Karakoç. Hani çok güzel şiir örnekleri okuyoruz. Okurken hem Türkçe zevki hem şiir zevki alıyoruz. Ama mesela günümüz şiirini okumaya, aynı şekilde okumaya çalıştığımızda aynı zevki alamıyoruz. Aynı şekilde şiire nüfuz edemiyoruz gibi bir eleştiri getirilir.
Galiba burada hata şu. Aynı şekilde okumaya çalışmak.
Aynı şekilde okumaya çalışmak da hata. Modern şiir de önemli değişikliklere, dönüşümlere uğruyor. Hani onu kaçırıyorlar bu eleştiriyi yapanlar.
Evet.
Ama mesela örneğin Ragıp Karcı'nın şiirini okuduğumuzda hem o tarihten süzülüp gelen Türkçe zevki ve şiir zevkini alıyorsunuz hem bugünle doğrudan somut bağlantılar kurabiliyorsunuz. Mesela diyelim bir şiirini okuyorsunuz. Sizin sokakta yaşadığınız bir enstantane aklınıza gelebiliyor veya işte içinde bulunduğunuz, bulunabileceğiniz bugün size doğrudan hitap eden veya dokunan bir yön, çağdaş bir şiir. Bu şiirin daha geniş ele alınması, dosyalar yapılması, eleştirilere konu olması beklenir.
Ragıp Karcı aslında sadece şair değil, değil mi? Birçok meziyetleri de var.
Tabii ki.
Yönetmen.
Tabii ki.
Saz ustası.
Mesela saz ayrı bir olay zaten.
Evet, biraz ondan bahsedelim.
Usta derecede
saz çalar.
Saz çalar, evet. Türkü söyler. Türküler konusunda uzman bir kişidir. Yani siz yöre yöre türküler hakkında bile, diyelim Karadeniz yöresinin türküleri, Akdeniz yöresinin, İç Anadolu, yani böyle yöre yöre türküleri bile konuşabilirsiniz. Şiiri zaten önemli ölçüde türkülerden ve divan şiiri diyebileceğimiz aruz vezninden beslenir. Şiirinde örneğin Ragıp Karcı'nın şiirini okuduğumuzda önümüze bir mısra koyduğumuzda çok anlamlı bir cümle bütünlüğü buluruz. Ve kaçamak yani belirsizlik diyebileceğimiz bir şey kolay kolay yoktur. Anlam açık, berrak, nettir. Mısra cümle bütünlüğü içerisindedir. Klasik şiirdeki işte ses olayı diyelim, akış diyelim, mükemmel bir şekilde vardır. Bunların arkasındaki sebep de bu türküler ve divan şiirinden beslenme veya yararlanmadır. Ragıp Karcı mesela bir türküyü anlatır. Anlatır derken hani türküyü okur, ondan sonra bunu size saatlerce anlatabilir. Direk Hanım. Yani
yani türkünün anlamını, içeriğini, yani, ne anlatmak istediğini,
hem onları hem de diyelim ki
hikayesi varsa hikayesini,
bir mısrasıyla, bir kelimesiyle, bir şiirle bağlantısını kurar, olayı genişletir, türküler konusunda derinlikli bilgi sahibidir. Örneğin bazı şeyleri de vardır, mottoları da vardır türkülere ilişkin. Türküler hüzünlüdür. Şen şakrak türkü yoktur. Örneğin onun şeyine göre literatüründe son derece şen şakrak türkülerin bile arkasında hüzünlü bir yapı olduğu kanaatindedir. Bu hiç aklımdan çıkmaz mesela, bu yorumu.
Evet, Osmanlıcayı da çok iyi bilir değil mi?
Rakip Tabii ki. Karcı. Yani Farsça,
Farsçadan mezun olmuş.
Farsça mezunu zaten. Osmanlıcası çok iyidir. Hatta Ragıp abi Osmanlıca kursları vermiştir.
Hala da devam ediyor, evet, herhalde. Türkiye Yazarlar Birliği'nde, evet, gençlere ücretsiz olarak, evet, Osmanlıca derslerini
orada verir. Şiir dersleri de verdi örneğin. Aa,
çok önemli.
Osmanlıca dersleriyle birlikte bu şiir derslerini de hatırlıyorum. Divan şiirini, aruz veznini gelenek bağlamında tıpkı türküler gibi vazgeçilmez kabul eder. Şiirde der Ragıp Karcı, genellikle bir doğrultuda şairin derinleşmesi lazım der. Ben mesela böyle düşünmüyorum. Ben birçok doğrultunun olması gerektiğini düşünüyorum. Hani tek doğrultu bugünkü hayatı ve insanı kavramaya bence yeterli değil. Çünkü bugünkü hayat birçok doğrultudan oluşan bir hayat. Örneğin siz sabahleyin evden çıkıyorsunuz, işe gideceksiniz. Diyelim ki belediye otobüsünden, pencereden dışarıyı seyrederek geldiğimizi düşünelim. Binlerce tabela, görüntü, resim, değil mi? Böyle farklı farklı manzaralar. Önceden böyle bir şey yoktu. Mesela 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce bir şehir, kasaba düşünelim. Son derece sabit bir görüntü var bile diyebiliriz. O zaman için mesela böyle bir bakış açısı o kültürü üretmeye yeterli olabilir. Ama şimdi yeterli değil. Kendisiyle buralarda anlaşamıyoruz. Fakat Ragıp Karcı, hani konuşmamızın başında da söylediğim gibi, şiire gerçekten emek veren bir şair, bir sanatçı olduğu için kendi şiirini incelediğimizde şöyle manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Örneğin Arif Ay'ın yazılarından birisinde rastlamıştım. Arif Ay diyor ki Ragıp Karcı'nın şiirinde yağmur kelimesi çok geçiyor. Tuttum saydım diyor. Mesela atıyorum ben şimdi 55 tane yağmur kelimesi var diyor. Sonra ben diyor hiç düşünmediğim halde şöyle bir şey yaptım diyor. Yağmurlu kelimeleri alt alta dizdim. Ondan sonra bu yağmurlu kelimelerin geçtiği şiirleri tekrar bu yağmur kelimesi çerçevesinde okudum. Aşağı yukarı hepsinde mısra bütünlüğü içerisinde bu yağmur kelimesi farklı bir anlama geliyor diyor. Mesela bu başarılamayacak, kolay kolay başarılamayacak bir husus.
Yani yağmuru kendi...
Yani burada üzüntü anlamında yani, kullanıyor.
Ha evet.
Burada şu anlamda kullanıyor. Burada yağmur anlamında kullanıyor. Burada sevgilisi anlamında kullanıyor. Burada işte bir hatırası anlamında kullanıyor. Böyle sürekli değişik yorumlar katarak kullanabilmek bir kelimeye. Yani kolayca başarılamayacak bir iş. Sorun Ragıp Karcı'nın az yazması, 3 kitabının olması. Bu kesinlikle şiir sanatını düşündüğümüzde önemli olan başarmaktır. Ragıp Karcı başarmış bir şairdir. Bu açıdan ortada bir sorun yoktur. Ama aynı mükemmellikte 3 kitabı daha olsaydı, mesela 6 kitabı, 7 kitabı olsaydı çok daha iyi olurdu. Ben sadece bunun için az yazmış
diyorum diyorsunuz. Bana Bir Şey Söyle diye bir şiir var. Tabii paylaşalım ki isterseniz. Bana bir şey söyle. Bana bir şey söyle. Rüyalarına gireceğim. Aklımda bin türlü divanelik. Gecelerine savrulacak içimin yıldızları. Elimde kederden sararmış mendiller. Önüm arkam sanki devlerin yalnızlıkları. Kalbine gelip oturacağım. Şakağımda adından çıkarılmış kurşunlar. Yüreğine inecek içimin ağıtları. Kim bilir bu kalabalıklar hangi şiirlerden döküldü ormanlarına? Nereden gelip sindi seherine bu karanlık? Saçlarının hangi telinden süzüldü gece? Benim bildiğim bir ucunda Mecnun, bir ucunda ben ve mükedder gurbet türküleri. Karanlığında gözlerim gözlerine değmeyecek. Baktığın yerde kan dolu güller göğerir. Bir dalında vuslat parıltıları doldurur sabahını. Birinde çatlamış kuş yürekleri titreşip durur hasretin dudağında. Sesine boynunu uzatır hicran ateşinden umutlar. Adından ışıklar emer, aydınlıklar ve bahara dair hayallerle doludur sözleri. Geceleri yüreğine ateşe salar, dumanını bulutlara savurur. Yağmuruna dökülmek için sen yağarsın diye gündüzleri.
Evet, çok evet. Güzel okudunuz.
Yine bir yağmur sözcüğü geçti.
Evet. Ragıp Karcı 70'li yıllarda şiir yayımlamaya başlamıştır ama mesela 70'li yıllarda şiire başlayan şairler genellikle işte toplumcu gerçekçi diyebileceğimiz siyasal, ideolojik, içerikli, fikir yüklü şiirler yazmışlardır. Bu yönleriyle ilk planda hatırlanırlar. Fakat Ragıp Karcı dediğimizde aklımıza hiç böyle düşünceler gelmez. O yaşanan hayattan süzülen insan, bugün yaşayan insan diyebileceğimiz bir insanı hayatın sorunları çerçevesinde anlatmayı önemsemiştir. İkinci bir husus da hani klasik toplumcu gerçekçi diyebileceğimiz bir şair tanımına Ragıp Karcı sığmıyor. İkinci bir husus da Ragıp Karcı çeşitli gruplar içerisinde hiç anılmamıştır. Mesela 2-3 şair arkadaş bazen akım çıkışı yapar, bazen dergi çıkarır veya edebiyat ortamında birlikte hareket ederler. Böylesi yapılanmalar Türkiye'deki edebiyat ortamında fazlasıyla mevcuttur. Böyle yapılar içerisine hayatı boyunca hiç girmemiştir. Kenarda durmayı tercih etmiştir. Hatta bir ara şöyle bir şey söylemişti. Bu matbaadan önce müellif hattı diye bir olay var Dilek Hanım. Yani siz bir kitap yazıyorsunuz ama bunu kalemle defter diyebileceğimiz ama kitap düzenlemesi yapıyorsunuz cilt vesaire falan filan. Ama bir tane o kitaptan sadece sizin yazdığınız müellif hattı diyebileceğiniz nüsa var elinizde. Hani şimdi az yazdı, az yayınladı, oysa çok iyi şair anlamında cümleler kurduk. Ragıp Karcı birinde keşke yani böyle bir şey mümkün olsa da mesela erbabına bu şiirin değerini gerçekten anlayacak, kıymetini takdir edecek kişilere müellif hattı diyebileceğimiz bir tane yazıp bir nüsa hediye etsek bu bile benim için yeterlidir demişti. Bu cümlesi beni çok üzmüştü. Hani normal şartlar altında diyelim hani size şiirden anlıyor anlamında değer veriyor diye sevin ama hayır. Gerçekten çok üzmüştü. Hani eleştiri ve dergi dünyasının da Ragıp Karcı'nın şiirlerine daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Arzu Usta ulaştırdı. Speakeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya görüşebilmek umuduyla hoşça kalın diyoruz. Edebiyat dünyamızdan.